Ayrım 8.
3,5 yıllık bir uygulamanın sonucunda 1998'de Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'deki Bakanlar Konferansı'na örgütün ağababası Dünkel de davet ediliyor. Dünkel, Dünya Ticaret Örgütü'nü protesto etmek için dünyanın dört bir yanından gelen insanların bu küçük, tutucu, düzenli İsviçre kentini fiilen işgal ettiğini görüyor. Konferansta fazla işi de olmadığı için acaba sıradan İsviçreliler bu gösterişi neler düşünüyorlar diye merak ederek kentin kafelerini dolaşıyor. Cenevrelilerle görüşüp tepkilerini soruşturuyor. Şaşkınlıkla fark ettim ki Cenevreliler kentlerini allak bullak eden göstericileri sempati duymaktadırlar. Onlara göre Dünya Ticaret Örgütü sorunlarımızın birçoğunun sorumlusu sayılan küreselleşmenin bir simgesidir ve göstericiler bu güce meydan okudukları için hoş karşılanmaktadır. Dünkel bunun üzerine elleriyle yetiştirdiği yavrusunun kısa sürede nasıl olup da sıradan insanların tepkisini hatta nefretini topladığı üzerine düşünüyor. Yanıtı bir hayli çarpıcı. Fark ettim ki Dünya Ticaret Örgütü'nde oluşturulan politikalar üzerinde batılı hükümetlerle iş çevrelerinin görüşleri özdeşleşmektedir. Dünya Ticaret Örgütü'ndeki kararların oluşmasının tamamen iş çevrelerinin kontrolüne geçtiği, insanların günlük hayatına müdahale eden bu karar ve uygulamalar karşısında vatandaşların bunları etkileme gücünden yoksun, yani çaresiz oldukları anlayışı böylece yaygınlaştı. Gönüllü devlet dışı kuruluşlarının Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı oluşturdukları tepkilerin ardında haklı olarak bu algılama yatıyor. Dünkel, bir yanda burjuvazi ile devlet, öte yandan vatandaşlardan oluşan ayrımı fark ederken, Türk halkının bilgeliğinin bir ürünü olan vatandaş kavramına ne kadar yaklaştığını elbette bilemez. Ama onun birkaç ay önce yaptığı bu saptama, Seattle'da geçen hafta yaşananların ardındaki temel nedeni de çok özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Seattle'daki protesto gösterileriyle ilgili tüm haber ve izlenimlerin ortak noktası Dunkel'in saptamasıyla birleşiyor. Sıradan insanlar ve aydınlar, yerel, uluslararası burjuvaziye, çok uluslu şirketlere, metropol ülkelerinin siyasi iktidarlarına ve onların üst örgütleri olan IMF, Dünya Bankası ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı başkaldırıyorlar. Küreselleşme adı altında dünyayı bizim dışımızda biçimlendiremezsiniz. Buna razı olmayacağız. Dünya alınan satılan bir meta, mal değildir. Dünya Ticaret Örgütü'ne hayır deyin yeter. Ormanlarımızdan uzak durun. Onlar bizim vatanımızdır. Pazarlanabilir metalar değil. Temsil edilmediğimiz ve katılmadığımız bir küreselleşmeye hayır. Ve Lincoln'un demokrasi tanımını bozarak Dünya Ticaret Örgütü halkın şirketler için şirketler tarafından yönetimidir. Benim uzaktan saptayabildiğim sloganlardan bazıları bunlar. Eminim Seattle göstericilerinin içinden Cumhuriyeti haberler ileten Ergin Yıldızoğlu'nun dağarcığında çok daha renkli bir liste vardır. Sanki bu savları peşinen doğrulamak istercesine Seattle toplantısının giderleri dünyanın en güçlü devleti olan Amerika tarafından değil, dev şirketlerin bağışlarıyla karşılandı ve konferansın örgütlenmesi Microsoft'un patronu Bill Gates ile Boeing'ten Bill Condit'in başkanlığındaki bir komite tarafından üstlenildi. Bu, bir bakanlar toplantısı olduğu halde katkı yapan her şirkete konferansa serbestçe giriş, reklam, tanıtma yapma, delegelerle serbestçe görüşebilme hakkı ve imkanı sağladı. Protestocular elbette bu durumu Dünya Ticaret Örgütü ile uluslararası sermaye arasındaki bütünleşmenin ek bir kanıt olarak görecekler ve teşhir edeceklerdi. Seattle'daki çok çeşitli tepkilerin ortak noktası buydu. Yani sermayenin tahakkümüne ve halkın dışlanmışlığına karşı başkaldırıydı. Bu başkaldırıyı haklı kılan ek nedenler de vardı. Küreselleşme denen olgunun hemen hemen her ülkede yoksulluğun ve emeğin aleyhine, zenginin ve sermayenin lehine sonuçlar verdiği, dünya çapında da az gelişmiş ve metropol ülkeler arasındaki farkları daha da açıp derinleştirdiği algılanmaktaydı. Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışma gündemini oluşturan uygar anlaşmalarının ve onların uygulanmasının az gelişmiş ülkeler için önem taşıyan her alanda, örneğin tarım, tekstil, anti-dumping uygulamaları, fikri haklar, hizmet ticareti ve yatırımlar gibi konuların hepsinde gelişmişlerin lehinde, yoksul ülkelerin aleyhinde sapmamalar içerdiği, bütün tarafsız gözlemciler tarafından görülüyordu. Bu ortak hareket noktasını ve saptamalarının dışında, muhaliflerin, örneğin Amerikan sendikacılarının ve 3. dünyanın çözüm önerileri elbette ve doğal olarak uyumlu değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen bu çok renkli, çok sesli, tutarsız internasyonal, Seattle'daki Dünya Ticaret Örgütü toplantısının bir anlaşmaya varmadan dağılıp gitmesine katkı yaptı. Ellerine sağlık, hepsine selam. Dünya Ticaret Örgütü'nün günahları. Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle toplantısını hallaç pamuğu gibi atan sokak çocuklarının kimlikleri, amaçları, ideolojileri herhalde uzun süre tartışılacak. Ancak tartışılamayacak kadar açık bir olgu var. Sokak çocukları, Seattle Bankalar Toplantısı'nın 30 Kasım sabahı Paramount Tiyatrosu'nda yapılması planlanan resmi açılış oturumunu fiilen engellediler. Açılış oturumunu yapılmadığı için de genel kurul gündemi onaylanmadı. Başkan ve 3 başkan yardımcısı resmen seçilemedi. Genel kurul başkanlığını ev sahibi sıfatıyla seçilmesi beklenen Amerikan temsilcisi Bayan Barhevski, daha güvenli bir mekanda program dışı yapılan ilk toplantıya fiilen, yani seçimsiz ve gündemsiz başkanlık etmeye başladı. Komisyon toplantılarının başlaması talimatını verdi. Sokak muhalefetince kuşatılmış komisyon çalışmaları ve kulislerle tıkanıp kalınca, Barhevski, delegelerden pek azının haberdar olduğu bir gece yarısı toplantısında, bakanlar toplantısının askıya alındığını ilan ederek oturumu, dolayısıyla da Seattle defterini kapattı. Şu anda Seattle toplantısına resmen son veren bir belge yoktur. Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'deki sekreteryası, böyle bir belgeyi taşıyan çantanın Seattle ile Cenevre arasında kayıp olduğunu, rivayete göre Cenevre yerine Atlanta'ya gittiğini belirtiliyor. Yani komedi süre geliyor. Uluslararası örgütlerin genel kurullarının kuralları vardır ve bu kurallar Dünya Ticaret Örgütü içinde geçerlidir. Her genel kurul, gündemi belirleyen başkanı ve yardımcılarını seçen bir genel toplantıyla açılır. Komisyon toplantılarıyla devam eder. Komisyonların karar tasarılarını onaylayan, bir sonraki genel kurulun yer ve tarihini belirleyen bir diğer plenarı ile son bulur. Seattle'da ise bunların hiçbiri yapılmadı. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün şu andaki durumu da hukuken de tartışmalı hale geldi. Uluslararası hukukçular 3 olasılık üzerinde duruyorlar. 1. Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle Genel Kurulu, örgütün yazılı kurallarına uygun biçimde açılmamış ve son bulmamış, yani hukuken yapılmamıştır. 2. Genel kurul açılmış ancak son bulmamış, Başkan Barhevski tarafından askıya alınmıştır. Dolayısıyla devam etmek üzere yeniden açılması mümkündür ve yarım kalan işlerin nasıl tamamlanacağına karar vermek başkanlık makamının, yani Amerika'nın elindedir. Bu doğal olarak Amerika'nın tezidir. 3. Genel kurul açılmış ve herhangi bir karar almadan son bulmuştur. Ancak Dünya Ticaret Örgütü'nün boşlukta kalmaması için bir sonraki bakanlar toplantısının, yani genel kurulun nerede ne zaman yapılacağını belirleyecek kısa gündemli bir küçük genel kurulun toplantıya çağrılması gerekecektir. Bu ve benzeri işleri genel kurullar arasında Dünya Ticaret Örgütü'nün yetkili organı olan Genel Konsey üstlenecektir. Geçen hafta Cenevre'de toplanan Genel Konsey bu doğrultuda eğilim göstererek Seattle toplantısının başkanlığı iddiası ile Amerika'nın yetkililerinin süre geldiği yorumuna yüz vermemiştir. Görüldüğü gibi Dünya Ticaret Örgütü kargaşa içindedir ve durumu bir yandan sokağın, bir yandan da az gelişmiş ülke temsilcilerinin muhalefetleri gerçekleştirmiştir. Az gelişmiş ülke veya güney temsilcilerinin muhalefeti, Dünya Ticaret Örgütü'nün 5 yıllık karnesinden kaynaklanıyor. Bunların Dünya Ticaret Örgütü'ne verdikleri kırık notun ardında yatan olgulardan bir bölümünü sıralayalım. Uygar görüşmeleri sırasında ve onu izleyen müzakere süreçleri boyunca güneyli temsilcilerin büyük bölümü dışlanmış, Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği heyetleri arasında sürdürülen pazarlıkların sonuçları kendilerine olup bittiler biçimine sunulmuş ve bunları kabul etmek zorunda bırakılmışlardır. Bu tür olup bittilerin Seattle'da tekrarlanmasına rıza göstermemişlerdir. Dünya Ticaret Örgütü'nde uzlaşmazlıkların çözümü için öngörülen süreçlerin çok pahalı, uzun süreli olduğu, fiilen büyük ülkelerin lehine işlediği ortaya çıkmış, güney ülkelerin lehindeki sonuçları hayata geçirmek sık sık engellenmiş, özellikle Amerika ile uzlaşmazlığa düşen ülkelerde Amerika yönetiminin tek yönlü ticaret yaptırımları uygulanması önlenememiştir. Uruguay anlaşmaları, özellikle Amerika ve Japonya'da tarıma dönük aşırı koruma ve teşviklerin büyük ölçüde sürdürülmesini mümkün kılarken, aradan geçen süre içinde Dünya Bankası'nın yapısal uyum politikalarını izlemek zorunda bırakılan güney ülkelerinin birçoğu tarımsal destekleme politikalarını tasfiye zorunda bırakılmışlardır. Güneydeki en rekabetçi sanayi kolu olan tekstil konfeksiyonuna karşı kuzey ülkelerince uygulanan korumacı kotaların hafifletilmesini erteleyen Uruguay Anlaşması'nın haksızlığı iyice ortaya çıkmıştır. Güney kökenli ihraç ürünlerine karşı keyfi anti-dumping uygulamaları bir türlü önlenememiştir. Hizmet ticareti, yatırımlar, bitkilerin, hayvanların, mikroorganizmaların, biyolojik ve mikrobiyolojik süreçlerin patentlenmesini mümkün veya zorunlu kılan fikri haklar üzerindeki anlaşmaların, Günlerilerin aleyhine ağır sapmalar içerdiği anlaşılmıştır. Seattle gündemi bu haksızlıkları düzeltmeyi değil, bunlara yenilerinin eklenmesini öngörüyordu. Birbirinden pek hoşlanmayan sokak çocukları ile agü diplomatları adeta ortaklaşa Dünya Ticaret Örgütü'nün çarkına çomak soktular. Sonrası bekleyelim göreceğiz. Bölüm 4. Türkiye ekonomisi nereye? Fırkamızın devletçilik vasfı. 1933 yılının 2 Mayı'nda, yani Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Kadro dergisinde Başvekil İsmet imzalı bir yazı yayımlandı. Fırkamızın devletçilik vasfı. Yazar 49 yaşındadır. Siyasi kariyerine gölgeler taşıyacak olan milli şefrik henüz uzaktadır. Savaş yıllarında Nazi Almanyası ile flörtü ulusal bir politika mertebesine çıkaran Türkçü Saraçoğlu'na hükümetin emanet edilmesine 9 yıl vardır. Milli eğitim politikasının Hasan Ali'den alınmasına ve her taşın altında bir komünist arayarak Kemalist devrimlerin son atılımı olan köy enstitülerini tasfiye etmeyi misyon edinen Reşat Şemsettin'e devredilmesine de 12 yıl uzaktadır. Çok partili rejimi, sosyalist muhalefeti, sol basını, antifaşist öğretim üyelerini ve resmi çizginin dışındaki sendikaları tasfiye ederek geçme stratejisi de henüz ufukta görünmemektedir. 1933 yılının Kadro yazarı Kemalist devrimlerin İsmet Paşa'sıdır. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de ve Lozan'da Gazi'nin sağ kolu olan usta taktisyen ve stratejisttir. Serbest fıkracılara karşı ana yurdu demir ağlarla örme çizgisini savunan kişidir. Gazi ve ülkeyi, iktidarın çevresini saran aferist gruba ve çıkar devletlerine karşı korumayı öncelik edinmiş bulunan liderdir. Benim takdir ettiğim, saygı duyduğum İsmet Paşa bu ikincisidir. Ve bu nedenle 1933 yılında Kadro'daki yazısını okurlarımla paylaşmak istedim. Cumhuriyet'in 10. yılının İsmet Paşa'sı, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devletçilik vasfını nasıl görüyor? İktisatta devletçilik, bana her şeyden önce bir müdafaa vasıtası olarak kendisini gösterdi. Evet, devletçilik her şeyin önünde bir savunma aracıydı. Neye karşı bir savunma aracı? Başvekil İsmet'e göre asır çok amansızdır ve seneler geçtikçe zamanın insafsızlığı azalmıyor. Her hududu geçecek kadar azgınlaşıyor. Bu azgınlık 4 yıl önce patlak veren büyük dünya bunalımıdır ve genç cumhuriyetin liderleri sadece iki seçenekle karşı karşıya olduklarını hızla fark etmişlerdir. Ya piyasa anarşizmine teslim olacaklar ve Türkiye'nin büyük bunalımının batağına giderek ekonomik çöküntüye sürüklenmesini göze alacaklar ve belki de rejimin geleceğini tehlikeye atacaklardır. Ya da kendini özgü savunma araçlarını bularak zamanın azgınlığı ve insafsızlığı karşısında ayakta durmayı öğreneceklerdir. İşte devletçilik bu araçların başında gelmekteydi. Ancak Başvekil İsmet, devletçiliği sadece bir savunma yöntemi olarak değil, aynı zamanda bir kalkınma ve büyüme aracı olarak da görmektedir. İktisatta devletçiliği yalnız müdafaa gibi muhafazakar bir açıdan değil, ilerlemek ve inkişaf etmek gibi genişleyici politika içinde müspet ve en müessir vasıta sayıyoruz. Bu sözler, toplumsal bilimcilerin çeyrek yüzyıl sonra ortaya atacağı, kalkınmacı devlet anlayışının erken ve veciz bir ifadesidir. Peki, Başvekil İsmet, devletçiliğe karşı çıkanlar için neler söylüyor? Paşa bu itirazların ardında çıkar çevrelerini görüyor ve bunlara papuç bırakmıyor. En serbest zannolulan bir sanat ve ticaret, müreffeh olabilmek için mutlaka devletin yardımını ve müdahalesine ihtiyaç göstermektedir. En serbest nice müesseseleri, senelerden beri sert fırtınalara karşı tutunduran devlettir. Bir sene devletçilik aleyhinde hayalet kuran nice müteşebbisler görmüşümdür ki, mevsiminde devletin piyasaya müdahalesi için bütün idraklarını sarf ederler. 75. yılında bu kez serbest piyasa ekonomisi adlı altında ortaya çıkan iki yüzlülük ve utanmazlıkla benzerliği gözden kaçırmak mümkün müdür? İsmet Paşa serbest meslek erbabı ile polemiği sürdürüyor. Devletçilik aleyhindeki en büyük iddiayı izah edeyim. Hususi müesseseler daima karlı çalışırlar ve bütün müesseselere daima masraflı ve zararlı olurlar iddiası. Bütün memleketin menfaatine tedbir alırken, bazen yaktığı kömürün bedelini düşünmeme vaziyetinde kalan devlet, elbette serbest bir bezirgen gibi birçok ahvelde kâr etmeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır? Ve zaten devletçiliğin memleket için en büyük bir faydası da ancak bazı ahvalde bu kadar cesurane tedbirler alması mümkün olmasıyla izah edilebilir. Başvekil İsmet, bütün memleketin menfaatine olmak ifadesini devletçinin sınırlarını belirleyen berrak bir öfret olarak ortaya koyuyor. Bir işin devlete veya efrada ait olması, o işin talep ettiği vesaitle, araçlarla, kaynaklarla ölçülemez. Meselenin bütün memlekete alakası veya hususi menfaatlere terk edilebilmesi ihtimalidir ki, bu hususta karar vermeye esas olacaktır. Daha sonra iktisatçıların toplumsal fayda, dışsallıklar, kamusal mal gibi terimlerle açıklamaya çalıştıkları fikir buradadır. Tüm toplumu ilgilendiren kamusal çıkarlar ve bu arada kalkınma ve amansız bir zamana karşı ayakta durma gibi stratejik öncelikler varsa kar zarar hesabı, bir yana devletin işletmeciliğine kadar giden müdahalesi. Alıcı ve satıcının sadece bireysel çıkarları söz konusuysa özel işletmecilik ve piyasa mekanizması. Başvekil İsmet'in bu yazısını bir yana koyunuz. Yangından mal kaçırır gibi mafyatik iş adamlarını devlet mülkiyetini devretmeyi ulusal bir politika haline getirmiş olan insanların özelleştirmeci perspektifini öbür yana. Cumhuriyetin 10. ve 75. yılları arasındaki fark da ortaya çıkacaktır ve belki de bu insanların cumhuriyeti kutlamaya hakları var mıdır diye soracaksınız. Rant ekonomisi ve devlet, sorunlar ve yanlış çözüm yolları. 15 yıldır neoliberal politikalara aşağı yukarı kesintisiz olarak dogmatik biçimde angaje olan siyasi iktidarlar, Türkiye ekonomisini rant arayan toplum niteliğini değiştiremediler. Aksine son yıllarda devlet eliyle rant, vurgun, avanta yaratma olguları ve bunlara bağlı genel bir çürüme ve yozlaşma ortamı Cumhuriyet tarihinin hiçbir dönemiyle karşılaştırılmayacak derecede ağırlaştı. Bu nasıl açıklanabilir? Eski ve yeni neoklasik açıklamalar, sorumlu devlet müdahalelerinde ve kamu sektörünün genişliğinde aramayı sürdürerek devletin daha da küçülmesini çözüm olarak gösteriyorlar. Bu doğru mudur? Yoksa neoliberal dönem, kamu yönetimini, burjuvazi, piyasa mekanizmasına yeni deformasyonlar getirerek durumu daha mı ağırlaştırdı? Bu yazıda bu soruları tartışacağız. Eski neoklasik gelenek, piyasa tökezlemeleri durumunda devlet müdahalelerini gerekli görür. Bu iktisatçıların önemli bir bölümünü salt mülkiyet biçimleri karşısında tarafsızdırlar. Özellikle İngiliz İşçi Partisi ve Fabianlar çevresinde ve İngiltere dışında Lunch ve Lerner gibi içilen sosyalist neoklasik akım böylece mümkün oldu. Az gelişmiş ülkelerde 1945'i izleyen ve uluslararası finans kurumlarının genellikle onayını almış bulunan çeyrek yüzyıllık kalkınmacı müdahaleci İtalikamici politikalar, neoklasik geleneğin bir kanadı tarafından 70 sonrasında piyasa tökezlemeleri söylemini tamamen dışlayan ve her türlü devlet müdahalesinin kaynak tahsisinde bulunma ve rant yaratacağı mesajını içeren bir eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştiri iki kanala yöneldi. Rant arayan toplum ve devlet tökezlemeleri yaklaşımları. A. Kruger ve J. Bahakvati, rant arayan toplum veya doğrudan verimsiz kar arayışı eleştirisini esas olarak dış ticaret kurumlarının kota rantları analizinden türettiler. Ancak yaklaşımlarının daha genel bir geçerliliği olduğunu da vurguladılar. Kruger, Bahakvati yaklaşımının teknik anlamda eleştirilecek bir dizi sorunu vardır ve burada bunları tartışmıyoruz. Tek bir noktaya değineceğiz. Bu iktisatçılar dikkatlerini rant oluşumu üzerine değil, rekabetçi rant arama sürecinin gerekli kıldığı kaynak kullanımı üzerine kaydırıyor. Rant paylaşımında tekelci durumlar varsa veya bu süreç çok düşük maliyetliyse rant arayan toplum kuramının ana mesajı geçersiz kalıyor. Türkiye'de yaygın rant paylaşımının bu türlerde olduğu, örneğin siyasi liderlerle yakın ilişkilerini sağladığı avantajların rekabetçi rant arama olgusundaki kaynak israfını içermediği söylenebilir. Bu durumlarda maliyet çoğu kez bir telefon görüşmesi veya birlikte yenen bir yemekten ibarettir. Neoliberallerin daha yeni bir kanadı ise devletin içsel analizini yaparak devlet tökezlemesinin kaçınılmaz bir durum olduğunu ve ekonominin tümü için bir ölü kayıp yarattığını ileri sürerek tartışmaya yeni boyutlar getirdi. Devlet aygıtının işleyişinde kendine özgü çarpıklıklar bulunabileceğini ortaya koyması bence olumludur. Ancak bu genel katkının dışında bu yeni akım ayrıntıda çok sayıda yapay ve yüzeysel öğeyle doludur. En önemli boşluğu da devlet tökezlemelerinin genel ve soyut analizinin geçerli olabileceği herhangi bir somut toplumsal yapıda, örneğin 90'lı yılların Türkiye'sinde zorunlu olarak Madonna'nın diğer yüzünü oluşturan burjuvazinin kendine özgü somut deformasyonları, tökezlemelerini göz ardı etmesi ve devlet aygıtının çeşitli katmanlarıyla ekonomiye egemen güçler arasında oluşan ve sürekli değişen ilişkiler üzerine hiçbir tarihsel ve toplumsal analiz yapmamasıdır. Bu genel tartışmayı Türkiye'ye intikal ettirirsek, ekonomimizi ve toplumsal yapımızı kemiren vurgun ve yolsuzluk olgularının ekonomik nedenleri üzerine neler söyleyebiliyoruz? Rant oluşumu, paylaşımı, arayışı terimlerini biraz daha geniş bir yorumla, belki de avanta terimine geçerek, devletin çeşitli uygulamalarla, bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantaj yaratması, bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı olarak anlayalım. Herhangi bir kamu politikası, örneğin kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi, genel olarak sermaye sınıfı lehine özellik taşıyorsa, yansıması yeknesak olmasa bile rant avanta sayılmamalı. Rant avanta oluşum ve paylaşımı bakımından Türkiye'de 1980 öncesinin mübadeleci yılları ile 1980 sonrasının liberal dönemi arasında benzerlik ve farklar nelerdir? Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye düzenini bir kaynak olarak kullanarak müdahaleci ithal ikameci dönemde devlet eliyle fert zengin etme yöntemlerinin dökümünü yapalım. A. Kit kökenli girdi fiyatlarının düşük tutularak belli sanayi kollarına maliyet avantajları sağlanması. B. Kamu teşebbüslerdeki kamu hisselerinin özel ortak lehine kaynak aktarım oluşturması. C. Özellikle inşaat sektöründe ancak sigortacılığa kadar uzanan ve kamunun özel sektörden alım yaptığı tüm faaliyetlerde uygulanan ihale sistemi ile belli firmaların kayırılması.